Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Evlerimizden program yapmaya ve sinemaya gidemeden filmler seyretmeye devam ediyoruz.
Evet, ikimiz de bir kısmı birazcık gecikmeli olmakla beraber dediğimiz gibi filmler izlemeye devam ediyoruz. Filmler izlemeye çalışmaya da devam ediyoruz. Çünkü dün başlamış olan İstanbul Modern'in gösterim programı da bir taraftan devam ediyor. Orada günlük yakalamak gerekiyor. Çünkü biletleri, onu da tekrar hatırlatmış olalım dinleyicilerimiz için. Kayıt olduktan sonraki 3 saat içerisinde izleyebiliyorsunuz. Hani kısa bir aralık açıyor. Ki dün gösterime giren Hayaletler filminin de oldukça rağbet gördüğünü söyleyebiliriz bu açıdan.
Evet, İstanbul Modern tamamen online'a zaten geçmişti. Arada yazın bir süreliğine açtı. Ve şu andaki her yıl yaptıkları Biz de Varız programı dün itibariyle başladı. 30 Aralık'a kadar da sürecek. Her yıl Türkiye'den ilginç, yeni, bağımsız filmlerin gösterildiği bu programda bu sene de çok güzel bir liste var. Ve beni daha çok heyecanlandıran bu listenin neredeyse ağırlıklı ya da yarı yarıya belgesellerden oluşması.
Ama bunu hep konuşuyoruz. Yani çok iyi belgeseller yapılıyor ülkemizde ve gittikçe de nitelikleri artıyor. Bu sadece ülkemize özgü bir durum da değil aslında. Dünyada da genel olarak belgesel film yapımcılığında neredeyse kurmacayla aynı ayarda, bazen çok daha iyi ve etkileyici filmler de karşımıza çıkıyor. Bu dönemde bence böyle bir seçkiye sahip olmak açısından da çok şanslıyız.
Evet, hemen duyurusunu da yapalım. Dün başlayan ve yarın akşam, bütün filmler bu arada 2 gün boyunca akşam 7'den 2 gün sonraki akşam 7'ye kadar açık kalıyorlar. Dün Hayaletler başladı. Venedik'ten ödüllü gelen bu filmin, Yeşim'in de dediği gibi bir hayli meraklısı var. Bu süre içerisinde İstanbul Modern sitesine girip kayıt yapmanız gerekiyor. Ondan sonra izleyebiliyorsunuz. 19 Aralık, 21 Aralık tarihleri arasında da 2 belgesel birden Ah Güzel İstanbul ve Miss Holocaust Survivor gösterilecek. Onlar daha kısa filmler olduğu için 2 film birden var. 21 Aralık, 23 Aralık arasında Bina, ki çok kısa bir vizyon şansı da olmuştu Bina'nın. 23 Aralık, 25 Aralık arasındaysa yine 2 belgesel birden Hayalimdeki Sahneler ve Kadınlar Ülkesi gösteriliyor. Kadınlar Ülkesi geçen sene Antalya'da en iyi belgesel ödülünü almıştı.
25 Aralık, 27 Aralık tarihleri arasında Leyla Yılmaz'ın yönettiği Bilmemek filmi gösteriliyor. O da Antalya'dan ödüllerle dönmüştü.
26 Aralık, 27 Aralık tarihlerinde Soluk filmi var. Özkan Yılmaz'ın, o da geçen seneki Antalya'da premierini yapmıştı. Ve ardından yine...
Evet, iki belgeseller var. 27 Aralık, 29 Aralık tarihleri arasında bu senenin en iyi belgesellerinden yine Mimaroğlu belgeseli.
Onunla beraber...
Maddenin Halleri. Deniz Tortum'un yönettiği Maddenin Halleri ve Serdar Kökçoğlu'nun yönettiği Mimaroğlu bu senenin en iyi işleri arasında yer alıyor kesinlikle.
Evet, Maddenin Halleri hem Antalya'da hem İstanbul'da bu sene en iyi belgesel ödüllerini aldı. Ben bu sene liste yapmayı reddetsem de, çünkü çok az şey izleyebildim, Maddenin Halleri'ni o listeye koyardım yapabilseydim. Yapacak kadar film olsaydı diyelim.
Çıkartırız bence zorlarsak. Maddenin Halleri mutlaka orada olur diye düşünüyorum ben de.
toplam gördüklerimi herhalde anca işte 10 tane olur diye düşünüyorum. Daha çok dizilerden gittiğim için, o da daha çok eski dizilerden de eski filmlerden gittiğim için biraz eksik kaldım bu sene. Son olarak da 28-30 Aralık tarihleri arasında Kumbara filmi gösterilecek İstanbul Modern'de. O da Ferit Karol'un filmi. O da Antalya'da Behlül Dal en iyi ilk film ödülünü almıştı. Onu da belirtelim hemen.
Evet, burada geçtiğimiz hafta içerisinde ikimiz de birer yeni cene film izledik diyebiliriz. Seninki bir tık daha eski istersen, o yüzden önce sen başla.
Benimki biraz sonbahardan kalma. Charlie Kaufman'ın I'm Thinking of Ending Things Netflix filmi ki bu sene bazı ilk 10 listelerine girdi. Benim ilk 10 listeme pek hani gördüğüm filmler listesinden giriyor. Charlie Kaufman'ın o anlamlandırması bir hayli zor dünyası. Genelde zaten bir noktada sandığımızın tamamen farklı bir şeymiş diye fark ettiğimiz dünyalardan. Genç bir çift oğlanın annesinin babasını ziyarete yola çıkıyorlar ama oraya varınca o kadar da düz bir hikaye olmadığını fark ediyoruz. Bir roman uyarlaması, zaman içinde oynuyor, aynı mekan içerisinde. Hakikaten çok ilginç şeyler yapıyor ama bir yandan da 2 saat 15 dakika ve öyle olması için bence bir nedeni yok. Çok fazla konuşma eklemiş ki orijinal romanda anladığım kadarıyla o kadarı yok. O temel fikir var. Onun üzerine pek çok pop kültür referansı, edebiyat referansı, film referansı ve referans üstüne referans, neredeyse alıntılarla konuşuyorlar bazı yerlerde. Filmi ağırlaştırıyor, yavaşlatıyor, gereksizce iddialı bir hale getiriyor bence. Ve seyirciyi de en azından beni bir hayli zorladı. Öğrencilerimizle bir söyleşi yaptık bu konuda. Bazıları çok çok beğenmişler ve çok güzel yorumlar da getirmişler. O yüzden Kaufman sevenleri aslında tavsiye ediyorum. Ama hani Kaufman'ın senaryolarını sevip de yönetmenliğe geçtiğinde biraz uzattığını her şeyi düşünenler için ki daha önceki filmleri hakkında da benim öyle bir hissiyatım vardı. Skinner'daki New York ve Mona Lisa için. Bu da biraz öyle. Yoksa hani çok ilginç yanları var bence filmin. Hani aynı karakterin zaten kostümünün değişmesi, yaşının değişmesi falan sürekli böyle bir takım seyircinin kafasını karıştıran şeyler. Yani bir yandan da evet yani Alain René bunu 60'larda falan da yapıyordu zaten de diyebiliriz iyice hani sevmeyenlerin gözünden bakarsak. Yine de tekrar şeyle bağlayayım ben. Kaufman sineması sevenler için hala görmedilerse ki sanmam zaten bu vakte kadar. I'm Thinking of Ending Things kaçırılmaması gereken bir film. Diğer izleyicileri bir nebze zorlayabilir.
Evet, benim de bu geçtiğimiz hafta içerisinde izlediğim film geçtiğimiz yılın Toronto Film Festivali'nden gelen dünya premierini orada yapmıştı. Sound of Metal. Şu anda Amazon Prime'da gösteriliyor. 4 Aralık'ta gösterime girmiştim. Ve birdenbire 2020 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Başrolündeki Riz Ahmed'in pek çok ödüllükte, ödül adaylığında ismi geçmeye başladı ki bence hak ediyor gerçekten de bu adaylıkları. Sound of Metal şöyle bir film hikaye itibariyle. Bir heavy metal davulcusuyla başlıyor aslında. Ve onun yavaş yavaş duyusunu kaybetmesi, sağırlık yolculuğu ve hani onun çeşitli aşamaları, önce inkar, hafif seme vesaire şu bu derken bununla yüzleşmesi gibi bir süreç. Hani farklı açılardan bakılabilir. Hani bir sağır olma durumunu kabullenme süreci olarak da görülebilir. Bir çeşit büyüme hikayesi olarak da okunabilir. Oyunculuklar çok etkileyici. Bir taraftan da filmin yönetmeni Darius Marder'ın ilk uzun metraj yönetmenliği. Kendisi daha önce senaryolar da yazıyor. The Place Beyond the Pines, Babadan Oğlu adıyla bizde de gösterilmişti. Onun ortak yazarlarından biri. Kardeşi Abraham Marder'la beraber zaten ve şeyden de The Place Beyond the Pines'dan bildiğimiz onun yazar yönetmeni Derek Chian Frances ile birlikte yazdıkları bir hikaye var burada da karşımızda. Çok ilginç yani. Sağırlık kültürü diye bir şeyden zaman zaman bahsettiler. Aslında belki sinema dünyasında bunu bize ilk böyle daha kapsamlı bir şekilde açan ve gündeme getiren filmi hatırlarsın. Children of a Lesser God, Marlene Matlin'i. Gerçekten sağır bir oyuncunun bir sağırı canlandırdığı ve onun dünyasına dair geniş kitlelerin ufkunu açtığı, ona bir de Oscar kazandırmıştım o sene. Ki düşünecek olursak o filmin üzerinden de kaç yıl geçti? 86 yapımı bir filmden bahsediyoruz sonuçta.
Birkaç jenerasyon geçmiş.
Birkaç jenerasyon geçti dediğin gibi. Çünkü genelde baktığımızda aslında belki de o filme kadar 86'da filmlerde sağırları genelde işitme duyusunda herhangi bir sorun olmayan oyuncular canlandırıyor. Ve bununla da genelde ödüller müdürler de falan da alınıyor ya, çok iyi performans gösterince bir engeli olan bir karakter her zaman ödül dönemleri için şeydir, cazip bir karakterdir, bir taraftan da iyi canlandırıldığı durumda. Bu filmin Sound of Metal'ın en bence o açıdan da kültürel olarak da doğru durmaya çalıştığı bir yer var. Çünkü ana karakterimiz Ruben, Riz Ahmed'in canlandırdı. Onu normal bir oyuncuya canlandırmışlar. Çünkü aslında başında duyuyor. Yani duyma yetisini yavaş yavaş kaybetmesi. Yani bütün o süreci onunla beraber yaşadığımız için o anlamlı bir kast. Ama onun dışında onun bir şekilde içine girdiği, tanıştığı sağırlar komünitesindeki herkes gerçekten sağır. Oyunculuk yapan filmde. Bu aslında sağırlık kültürü açısından çok hassas oldukları bir konu olduğu için filmin bu açıdan çok doğru bir yerde durduğu, hikayesini doğru bir yerden anlatmayı seçtiği ve ona da saygı duyduğu. Çünkü orada şöyle bir çatışma da var her zaman. Ben de Children of a Lesser God'dan hatırlıyorum. Başka Tanrı'nın çocukları olarak bizde de o dönem gösterilmişti. Yani sağır olmak aslında bir engel değil. O başka bir yaşama biçimi. Hani bununla alışıp hatta zaman zaman izlediğimiz farklı filmlerde ya da okuduğumuz kitaplarda da görüyoruz. Hani sağırlıktan kurtulmaya çalışmak, obsesyon şeklinde sağırlık kültürü içerisinde neredeyse reddedilen bir şeye de dönüşebiliyor. Yani biz kendimizi engelli ya da özürlü olarak görmüyoruz. Sadece bu varoluşun başka bir biçimi. Buna alışıp hani bununla beraber yaşamak. Ki Ruben'da da böyle bir durum söz konusu Sound of Metal'da. Dediğim gibi çünkü heavy metal davulcusu ve kız arkadaşıyla birlikte turnedeler. Bu işitme kaybı turne esnasında ortaya çıkıyor. Bir heavy metal konserini düşünebilirsin. Davulda ve korkunç müthiş de yüksek bir ses. O da tabii muhtemelen işitme kaybına sebep olan şeylerden biri ama çok hızlı ilerliyor. Zaten biz o ikisini kendilerine ait o küçük izole dünyada görmeye başlıyoruz. Sahnedeler. Çok aslında mahrem, intim bir şey yapıyorlar. Lou adındaki kız arkadaşı da, sevgilisi de, o da bir nevi performans aslında yaptığı, hani o ikili olarak çıkıyorlar, sahne alıyorlar gezdikleri yerlerde, turne yaptıkları, sahne aldıkları yerlerde ve bu başlarına gelmeye, Ruben'in başına bu gelince Lou o noktada aslında ipleri eline alıp Ruben'in istediği, ihtiyaç duyduğu yardımı alması için onu zorlamaya başlıyor. Çünkü Ruben başında bu geçecek bir şey, bir ameliyat olacağım, implantlar takılacak, her şey çözülecek gibi yaklaşmak istiyor ama aslında doktorlar ona söylüyor. Yani artık aslında duymayacaksın. Normal bir işitme şeyin olmayacak. Yani implantlerle hani bir şeyler duyabilirsin ama hani Ruben'in hayali hala o turnelere devam edip yolda onu yapmak. Tabii o çok büyük bir süreç ama bir taraftan ilişkinin transformasyonu, dönüşümü üzerine de bir film. Lou ve Ruben'in bütün bu süreç içerisinde ilişkisinin dönüşmesi. İkisinin de aynı anda hayatlarının başka bir şeye dönüşmesi. Çünkü Ruben sadece sağırlaşmazsa Ruben'in başka bir bagajı daha var. Kendisi aynı zamanda bir bağımlı. Dolayısıyla hani bağımlılıkla mücadelesi, orada biliyorsun bu sponsorluk meselesi ve belli destekleri almak. Yani o da sevgilisi de farklı travmalardan gelip farklı şeylerden aşıp bir noktadan temizlenip kendilerine böyle bir hayat kurmuşlar. Ama birdenbire böyle çok büyük bir travma gelince hayatının ortasında bununla nasıl başa çıkacak? Ve bununla alakalı en güzel tarafı ise çok dramatik olabilecek aslında duygu istismarına bu kadar açık bir konuyu çok net, çok temiz, hiç duygu sömürüsüne kaçmadan çok güzel anlatıyor. Ve çok fazla ipucu da vermek istemiyorum aslında, spoilerlarla filmin tadını da kaçırmak istemiyorum ama ay çok depresif bir şeymiş, ben bunu izlemeyeyim gibi düşünmeyin, onu da söyleyeyim. çok güzel bir yerde bitiriyor filmi. Yani film bence çok hoş bir sonu var. O son bana çok iyi geldi hani izlerken. Ve de böyle bir durumu olanca yalınlığı ve basitliğiyle ele aldığım ve bizi şey yapmıyor, böyle tuşlarımıza basıp o duygu patlamalarına da götürmüyor. O da çok güzel. Sound of Metal benim bu sene hakikaten en beğendiğim filmlerden biri oldu. Şu anda da Amazon Prime'da izleyebilirsiniz.
Evet. Bu senenin listeleri dedik, kendi listelerimizde zorlanıyoruz dedik ama zorlanmayanlar var. Yapılmış listeler var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyoruz. Senenin artık son iki programı bu. Ve hani biz yapamasak da, yeterince izlemedik desek de, sinemada olmayınca olmuyor desek de o listeler yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda birkaç böyle tanınmış yayın kuruluşundan liste geldi. Biz onları konuşalım istiyoruz kısaca. Özellikle IndieWire, Sight and Sound ve Cahiers du Cinéma dergilerinin, daha doğrusu IndieWire sitesinin. Onlara bir bakalım. Zaten sıklıkla gördüğümüz gibi Anglo-Sakson ekol birbiriyle bir hayli örtüşüyor. Fransızlar tamamen ayrı telden çalıyorlar.
Yani Fransızlar hem ayrı telden çalıyorlar ama bir de Cahiers du Cinéma'nın ayrı bir telden çalma geleneği var genel olarak. Yani o zaten yayın olarak herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine şeklinde. Ama şöyle bir güzelliği var, tamamen alternatif listelerle çıkıyorlar her sene karşımıza. O da izleyeceğimiz farklı noktalara, farklı malzemelere bizi işaret ediyor.
Evet, o zaman IndieWire ve Sight and Sound'un ilk beşine bakalım. Çünkü zaten birinin beşindeki diğerinin 5-10 arasındaki gibi de bir durum var. Benim demin çok da heyecanla bahsedemediğim I'm Thinking of Ending Things mesela, Charlie Kaufman'ın filmi, IndieWire'ın 5 numarasında ve Sight and Sound'un da 4 numarasında bu sene.
Evet, genel olarak I'm Thinking of Ending Things'i eleştirmenlerin sevdiğini söyleyebiliriz bu açıdan. Dördüncü sırasında IndieWire'ın Steve McQueen'in aslında bir seri olarak başlattığı Small Axe adını verdiğim seriden ilk seyircilerle buluşan Lovers Rock filmciği mi desem? 68 dakika çünkü. Böyle bir orta metraj aslında bir nevi. Tam uzun metraj da değil. IndieWire'da dördüncü sırada ama Sight and Sound da birinci sırada.
Evet, Sight and Sound bir de tabii hani İngiltere'den bir yönetmen olmasının ve İngiltere hikayeleri olmasının da etkisiyle o aynı filmcikler bütününden, ki onları birlikte aslında toplu olarak düşünüyor Steve McQueen diye bir şeyler okumuştum. Hani her biri ayrı hikaye olsa da o aynı beşliden Mangrove'da ayrıca Sight and Sound'un 13 numarasında. Sight and Sound 50 filmlik liste yayınladı çünkü. IndieWire'ın 3 numarasında Kelly Reichardt'ın First Cow filmi var.
Sight and Sound'un da 3. sırasında.
Evet, Reichardt zaten eleştirmenlerin genelde sevdiği, böyle her yaptığıyla da bu eleştirmenlerin genelde en azından listelerine giren bir yönetmen. Yine aynısını görüyoruz.
İkinci sırasında ise IndieWire'ın Eliza Hittman'ın Never, Rarely, Sometimes, Always filmi yer alıyor. Ki Sight and Sound listesinde de 7. sırada aynı film.
Evet, senenin başında çıkıp çok da o dönemde konuşulan filmlerden o. Hani gösterime girebilseydi yönetmenini de, Eliza Hittman'ı daha geniş kitlelere tanıtmış olacaktı. Yine de bir hayli konuşuldu. Bir numarasında IndieWire'ın, benim de henüz görmeden bir numaraya oturacağını hissettiğim ama sinemada göremediğim için çok hayıflandığım, ki aslında İstanbul Film Festivali sayesinde sinemada çok kısa bir gösterimi oldu film ekiminde.
Biz ikimiz de cesaret edemedik gitmeye, evet, itiraf edelim.
Senin en çok konuşulan filmlerinden Chloe Zhao'nun Nomadland'i IndieWire'ın bir numarasında, Sight and Sound'un ise 8 numarasında.
Evet, bu iki listede ortak olan bir şekilde karşımıza çıkan başka filmler de var. Geçtiğimiz sene içerisinde mesela gösterilen, şu an hala Netflix'te gösterimi devam eden Spike Lee'nin The Five Bloods'ın gene IndieWire listesinde yer alıyor. Garrett Bradley'nin Time filmi de şu anda Amazon Prime'da izlenebiliyor. O da 7. sırada.
Evet, o hafta Sight and Sound'un 2 numarasında bu senenin en çok konuşulan belgeseli bile diyebiliriz.
Dick Johnson Is Dead. O da bir başka dikkat çeken. Belgeselimsi, o da bir nevi belgesel diyebiliriz ona. O da Sight and Sound'un 6. sırasında. Onu da şu anda platformlarda izlemek mümkün Türkiye'de.
Evet, bunlar dışında ilk ona baktığımızda dediğimiz gibi çok örtüşüyorlar. Bunlar dışında Kantemir Balegoff'un bizde sene başında gösterime giren Beanpole filmi, Pietro Marcello'nun Martin Eden'i yine IndieWire'ın ilk onundalar. Aynı zamanda Bacurau da öyle ki Bacurau da bizde gösterime girmişti kısaca. Clever Mendonça Filho ve Juliano Domínguez'in filmi. Sight and Sound'un ilk onunda yer alan başka filmler arasında da Rose Glass'in Saint Maud'u, Sarah Gavran'ın Rocks'u ki ikisi de Britanya'dan geliyor ve 10 numarada da Chai Ming Liang'ın son filmi Days yer alıyor.
Evet. O zaman gelelim şimdi Kayalı Sinema'nın alternatif listesine.
Evet, 10 numaraya Jonas Trueba'nın La Virgen de Agosto'sunu koymuş. Ağustos bakiresi diye çevirmek istedim ama emin de olamadım.
Evet, 9. sırada Sophie Le Tourneur'den Enorme. Bunlar henüz bizde herhangi bir festivalde de karşımıza çıkmamış filmler bir taraftan. İkisi de sanıyorum.
Sanırım. 8 numarasında Philip Garrel var. Ama bu sene festivalleri de takip etmek o kadar zorlaştı ki İstanbul Festivali bölerek her ay başka filmler çıkarıyor. Yani takip etmeye çalışıyoruz ama yine de bir de göremeyince ikimiz de evde film izleme konusunda biraz şeyiz daha. Ben tam içime sindiremiyorum yani o sinemanın eksikliği. Belki bir yerde tekrar sinemada yakalarız ümidi var hala. 8 numarada Philip Garrel'in Le Sel de l'Arme filmi var ki zaten Cahiers du Cinéma Philip Garrel'i sever diyebiliyoruz.
7. sırada da Gu Jiagong'dan Fuchun Dağları'nda Bir Yıl filmi. Bu da Çin'den geliyor.
6 numarada Koreli yönetmen Hong Sang-soo'nun Nehir Kıyısındaki Otel filmi var ki Hong Sang-soo'nun tek filmi değil bu ilk ondaki.
Geçenlerde böyle bir yorum görmüştüm bir yerde. Kayadü sinema listesi nasıl bir listedir? İşte şunlar şunlar vardır. Ve Hong Sang-soo kaç tane film yaptıysa onların da olduğu bir listedir.
Ki Hong Sang-soo da zaten o kadar üretken bir yönetmen ki zaten çok düşük bütçeli, çok az mekanlı, çok az oyunculu filmler çekiyor. O yüzden hani işte kaç tane yaptıysa bu sene galiba öyle bir durum var.
Evet, diğer filmi Kaçan Kadın da 2. sırada.
Evet, 5 numarada Emmanuel Moure'nin Les Choses Qu'on Dit, Les Choses Qu'on Fait filmi var.
4. sırada ise Christy Puyo'nun bir filmi var, Mom Croc. Bu da geçtiğimiz senenin en çok konuşulan filmlerinden biriydi aslında.
3 numarada Amerika ve İngiltere listelerinde bir önceki sene yer alan Uncut Gems var. Safdie kardeşlerden Fransa'da belli ki bu sene gösterime girmiş.
1. sırada ise 2. sırada dediğim gibi Hong Sang-soo'nun Kaçan Kadını vardı. 1. sırada da ben zaman zaman Sight and Sound'un da sevdiği listelerine giren, her zaman olmasa bile ama belki de dünyada şu an yaşayan belgeselciler arasında böyle tamamen farklı bir yere koyabileceğimiz kendi çapında en önemli ustalardan biri Frederick Wiseman'ın son filmi City Hall var. City Hall'da yani Wiseman sineması belki biraz bahsedebiliriz. Bu tamamen gözlemcilik üzerine. Mekanda o bahsettiğimiz duvarda sinek olma durumunu yakalamaya çalışan bir bakışla mekanlara dair ya da belli ortamlara dair müthiş bir sabırla çekilmiş çok uzun footage'lardan kurgulanmış belgeseller yapıyor Wiseman. Bir mekanın, bir yerin insanlarla beraber de çoğu zaman ruhunu yakalamaya yönelik bir bakışı var. City Hall filminde ise konusu Boston, şehir aslında belediyesi diyebiliriz belki. Onu, yani çok ilginç bir seyir olacağına çok eminim şimdiden. Ben Wiseman filmlerini hep çok seviyorum.
Evet, yani hep kamusal yerler, işte üniversite, kütüphane, ilk tabii 60'larda ilk adını duyurduğu Titicat Follies, bir ruh ve zihin hastalıkları hastanesi ki büyük bir skandala da imza atıyor da o hastanenin koşullarını gözler önüne sererek. 30 küsur hatta 40'a yakın bu tip filmi var. Kendisi de 91 yaşındaymış. Bütün tahtalara vurarak kendisine daha uzun ömürler diliyoruz.
Bir önceki filmin Monrovia Indiana'yı da İstanbul Film Festivali'nde izleme şansına sahip olmuştuk geçen sene. Ve festivalde izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Monrovia Indiana, hakikaten Indiana eyaletinde küçücük bir kasaba Monrovia. Monrovia'nın özelliği ise tüm ülke çapında bir önceki seçimlerde, 2016 seçimlerinde Trump'ın en yüksek oy aldığı oran olarak yer. Gitmiş oranın belgeselini çekmiş. Yani oranın ruhunu, o insanlar nasıl insanlar, orası nasıl bir yer, o kadar güzel gözler önüne seriyor ki bence genel olarak Amerika'yı daha yakından tanıma ve bu Trump'a kimler oy veriyor sorusunun cevabını son derece önyargısız ve kendince aslında bence şefkatli bir biçimde ele aldığı bir filmdi o da. City Hall'u da inşallah yine büyük perdede izleme şansına sahip oluruz.
Evet, bu senenin listeleri böyle. Programımızın kalanında biraz müzik çalalım size yine istiyoruz ve Steve McQueen'in Small Axe filmlerinden Sight and Sound'un bir numarasına oturan Lovers Rock'tan parçalar çalacağız. Dönem filmi ve İngiltere'den özellikle reggae ağırlıklı bir soundtrack'i de var. Bütün bu arada bu beşlemenin çok yoğun bir soundtrack'i olduğunu da belirtelim.
Evet, önümüzdeki programlarımızda tekrar çalma şansımız olacak inşallah. Filmler üzerine de daha detaylı konuştuğumuz zaman.
O zaman şimdilik herkese Lovers Rock filminin müzikleriyle veda ediyoruz. İyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.